Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Fakir-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22 Ferverdin 1401, Hicri Gamer'i 9 Ramazan 1443 ve Miladi Takvim'de 11 Nisan 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, fırsatların ayı Ramazan ve Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Temal Bendi, nükleer santral inşa etmenin ülkenin ihtiyacı olduğunu söyledi. Abbaszade Meşkini, Batılıların daha fazla taviz elde etmek için müzakereleri aşındırmaya çalıştıklarını söyledi. Ramazan Şerif, terör rejimi İsrail'in direniş karşısında her geçen gün daha da yıprandığını bildirdi. Batılı medya, Çin'in gelişmiş füze sistemini gizlice Sırbistan'a gönderdiğini iddia etti. Macron ve Le Pen 24 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak. Şimdi haberler.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer santrali inşa etmek ülkenin bir gereğidir dedi. Behruz Kemalvendi, Avrupa ülkeleri nükleer santral yapmaktan kaçış olmadığı gerçeğine ulaştı dedi. Kemalvendi sözlerine şunları ekledi. Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan iyot 131 radyo ilaç için bir kapsül üretim hattı oluşturmak, nükleer radyasyon kullanarak tohumları sterilize etmek, modifiye etmek ve tohumları dehidrasyona karşı dirençli hale getirmek, gama radyasyonu kullanarak arı zehirini tıbbi amaçlar için işlemek için kullanmak, ağır su ile ilgili ürünlerin geliştirmesinin yanı sıra bu alanda kaydedilen ilerlemeler arasındadır. Kemalvendi, Dahurvin'de 360 megawattlık nükleer santralin yapılmasının planlanmasını İran Atom Enerjisi Kurumu'nun yasal yükümlülüğünü yerine getirmek için 10 bin megawatt nükleer enerji üretmesi planları arasında olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami de araştırma reaktörleriyle birlikte kullanabilmemiz için 360 megawattlık Dahurvin santralinin inşasının gündemde olduğunu söyledi. İran'ın en büyük ikinci nükleer tesisi olan Dahurvin nükleer santrali bir ağır su reaktörüdür ve Huzistan eyaletinin Dahurvin şehrinde inşa edilecektir.
İran İslam Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Batılıların daha fazla imtiyaz kazanmak için nükleer müzakereleri sabote etmeye ve yıpratmaya çalıştıklarını söyledi. 27 Aralık 2021'de başlayan 8. tur yaptırım müzakereleri Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell'in önerisiyle soluk almak için 11 Mart 2022'de ara verildi ve müzakereciler siyasi istişareler için başkentlerine döndüler. O zamandan beri taraflar müzakerelerde ilerleme ve anlaşmazlıkların azaltılmasından söz etselerdi. Ancak garantiler ve gerçek ve tüzel kişilerin kırmızı listeden ve yaptırımlar dizisinden çıkarması konusu hala asıl sorunlardan biri olarak kaldı. Amerikan nükleer anlaşmayı ihlal ediyor ve bunu çözmek için gerekli politikayı da benimsemeye yanaşmıyor. İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmut Abbaszade Mişkini pazar günü Twitter'da Viyana görüşmelerine atıfta bulunarak İran'ın milli çıkarlarına dayalı Viyana görüşmelerinde iyi bir sonuç arıyoruz dedi. Mişkini daha fazla puan almak için meseleyi sabote etmeye ve yıpratmaya çalışan Batılılar anlaşmayı tek ellerine almakla karıştırdılar. Bu eksende ısrar ederlerse başka seçeneklerimiz de var dedi.
İran Gaz Mühendisliği ve Gelişimi Şirketi CEO'su Uluslararası Adalet Divanı'nın İran lehine 39 milyon euroluk kararı açıkladı. İran Gaz Mühendislik ve Geliştirme Şirketi CEO'su Rıza Nurşadi, yaptırımların geri dönmesinden sonra Fransız şirketi Sofra'ya gaz İran ile olan sözleşmesine bağlı kalmadı ve yürürlüğe geçirmedi dedi. İran Gaz Mühendislik ve Geliştirme Şirketi CEO'su gaz depolama şirketiyle sözleşme imzalandığını ve bu şirketin feshedilmesinin ardından İran Gaz Mühendislik ve Geliştirme Şirketi'ne devredildiğini sözlerine ekledi. Nurşadi, Fransız şirketi Sofra'ya gazın Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde İran aleyhine 26 milyon euro talep ettiğini, bu şirkete İran tarafından dava açıldığını ve nihayet Fransız şirket hakkında karar verildiğini söyledi. İran Gaz Mühendislik ve Geliştirme Şirketi CEO'su ayrıca şunları kaydetti. Sonuç olarak Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin geçen Şubat'ta açıklanan ilk kararında bu şirket İran'a tazminat ödemek zorundadır.
Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı, Katar ve İranlı yolcuların her iki ülkeye ulaşımının önündeki engellerin kaldırılacağını söylediler. Kiş Adası'nın Katar'a yakınlığı sebebiyle İran, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na turist çekmek için gerekli koşulları sağlıyor. Kiş Adası'ndan Katar'a olan mesafe 270 kilometredir ve bu Doha'ya uçakla yaklaşık 40 dakika, tekneyle 5 ila 6 saat sürer. İrna'ya göre Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf el-Süleyti pazar günü Hürmüzgan eyaletindeki Kiş Adası'nı ziyareti sırasında şöyle dedi. Dünya Kupası ortak işbirliğinin önemli konulardan biridir. İran ve Katar arasında işbirliği iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine yol açacaktır. Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı ayrıca şöyle dedi. Ortak işbirliği doğrusunda İranlı seyircilerin Katar'a seyahat etmeleri için bazı kolaylıklar sağlamak ve oluşturmakla ilgileniyoruz ve bu konu İran ve Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlıkları arasında ikili işbirliğini gerektiriyor. Katarlı yetkili İran'ı Dünya Kupası'na ulaşmasından dolayı tebrik ederken şüphesiz İran bölgedeki ana oyuncu ve denizcilik dahil diğer alanlarda hava yolları alanında işbirliğine ek olarak bu alanda İran'la işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz dedi.
Ali Kiyanarşi'nin kısa filmi Triplex Amerikan Film Festivali'ne seçildi ve yarı final listesine girdi. İrnar Şansı'na göre Amerikan Film Festivali Fair Fire'ın eserlerinden birine aday gösterilen Triplex kısa film yarı final yarışmasına seçildi. Bağımsız film yapımcıları ve korku filmi yapımcılarının katılımıyla 13 ve 14 Mayıs 2022'de Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenecek festival Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel etkinlikler. Biri. The Far Fair Film Festivali'nin amacı dünyanın dört bir yanından korku, bilim kurgu ve fantastik yapıtların en son yaratıcılarının bu tür film severlerle buluşturmaktır. Festival boyunca film yapımcıları hem küresel bağımsız sinema uzmanlarını hem de korku filmi meraklılarını temsil eden izleyicilerle çalışmalarını tartışabilecekler.
Kudüs İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi ve İntifada Merkezi Başkanı Ramazan Şerif, Siyonist İsrail rejimi direniş karşısında her geçen gün daha da çaresiz ve yıpranıyor dedi. Bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, Filistin meselesi ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs Günü ilan etmişti. Ramazan Şerif dün yaptığı açıklamada bu yıl Siyonist rejimin dini bayramlarından birinin mübarek Ramazan ayına rastlaması ve Mescid-i Aksa'da Musevi ve Müslümanların mevcudiyeti nedeniyle Kudüs gününün hassasiyeti ikiye katlandı dedi. Ramazan Şerif, Siyonist rejimi korkutan mesele güvenliğin zayıflaması ve Batı Şeria bölgesindeki eğitimli Filistin halkı ve gençlik gruplarının Batı Şeria'nın güvenliğini tehdit eden işgalci İsrail rejimiyle karşı karşıya gelmeleri ve faaliyetlerinin yoğunlaşmasıdır dedi. Ramazan Şerif, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yıllarda Filistin halkının daimi bir destekçisi olduğunu belirterek Dünya Kudüs Günü törenlerinin düzenlenmesi büyük bir anlam ifade etmektedir. Zira böyle bir gün Filistin halkının direnişi ve mücadelesi üzerinde son derece etkilidir dedi.
Uluslararası Kudüs Günü Karikatür Festivali'nin üçüncüsü normalleşme ihaneti ve rezillik günün rezaleti temalı. Dünya Ehl-i Beyt Kurulu'na göre 3. Uluslararası Karikatür Festivali mübarek Ramazan ayına denk geldi. Ve Uluslararası Kudüs Günü arifesinde yayınlanan çağrıda şu ifadelere yer verildi. Festivalin bu dönemi işgal rejimi ile Arap ve İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik emperyalist çabalara denk geldiği ve bu yıl Sefalet Günü'nün Kudüs Günü'ne yakın olması nedeniyle iki konuda bazı Arap liderlerinin ihaneti gündeme geldi. Irkçı İsrail ile ilişkilerin normalleştirmesinde ve musibet günü, sahte İsrail rejiminin kurulduğu ve Filistin halkının yeniden edildiği gün kutlanmaktadır. Habere göre her karikatürist yarışma konularının her birine en fazla 3 eserle katılabilir.
Haber kaynaklarının bildirdiğine göre Nablus'ta bir Filistinlinin Siyonist askerler tarafından şehit edilmesinin ardından dün Filistinli şehit sayısı 3'e yükseldi. Bu sabah Siyonist İsrail askerleri Beytülahim'in batısındaki El Hızır kasabasında Nablus'taki Bita kasabasının girişinde Muhammed Ali Ganim adlı Filistinli'yi şehit ettiler. Habere göre Bita kasabası girişinde Filistinli gençlerle Siyonist İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalarda ayrıca 4 Filistinli yaralandı. Bu Filistinli gencin şehadetiyle son saatlerde Siyonist İsrail güçleri tarafından vurulan Filistinli sayısı 3'e yükseldi. Saatler önce El Halil'deki İbrahim Türbesi yakında Siyonist İsrail askerleri tarafından bir Filistinli kız, Beytüllahim'de de Siyonist İsrail askerleri tarafından Filistinli bir anne vurularak şehit edildi.
Suriye Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ırkçı İsrail saldırılarıyla ilgili bir protesto mesajı gönderdi. Terörizmi İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını kullanarak veya işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden Suriye'nin doğu ve kuzeybatısındaki hedeflere periyodik olarak füze saldırıları düzenliyor. Siyonist rejim cumartesi günü Suriye'ye hava saldırıları düzenledi ancak ülkenin hava savunması Hama eyaletinin batısındaki açık havada düşmana karşılık verdi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Mikdad, pazar günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Siyonist rejimin saldırılarını protesto mesajı göndererek saldırıların uluslararası güvenlik ve barışa yönelik bir tehdit olduğunu, aynı zamanda insan hakları ihlali ve uluslararası hukukun ayaklar altına alınması olduğunu bildirdi. Siyonist rejim İsrail'in Suriye yönelik saldırılarının devamının hedefli ve sistematik saldırganlık düzeyine ulaştığını vurgulayan Mikdad, Suriye'nin pozisyonunun Orta Doğu'daki saldırganlığı reddetmek, güvenlik ve barışı tehlikeye atmak üzerine kurulu olduğunu vurguladı.
İstanbul'da toplu taşımaya yapılan %40 zam protesto ediliyor. Gençlik örgütleri İstanbul'da ulaşım ücretlerine yapılan %40 oranındaki zammı İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde protesto etti. Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında bir araya gelen gençlik örgütleri ücretsiz ve nitelikli ulaşım haktır, satılamaz yazılı pankart ve dövizler açarak basın açıklaması yaptı. Gençlik örgütleri adına açıklamayı okuyan Ulaş Uslu, sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat yetkililer tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, toplumun yaşamını daha da çekilmez hale getiren zamlar meşrulaştırılmaya çalışıldı. Fahiş ücretleri ve en temel insani hakların satılmasını kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah bugün bir konuşma yapacak. Teslim Haber Ajansı'na göre Nasrullah, Beyrut saatiyle 20.30'da El Minar kanalında yayınlanacak bu konuşmada Lübnan'daki son siyasi gelişmelere değinecek. Siyasi uzmanlar Amerika ve Siyonist rejimin politikalarına ve bunların Batı Asya bölgesi üzerindeki sonuçlarına karşı düşmanlık ve farkındalığın ve Arap yöneticilerin Amerika'ya tam bağımlılığını eleştirmenin Nasrullah'ın her zaman bahsettiği önemli stratejiler arasında olduğuna inanıyor. Lübnan Hizbullah Genel Sekreterinin konuşması, tek başına Siyonist rejime karşı kullanılan ve onu sıkıntıya sokan bir güçtür. Lübnan halkı ve Batı Asya bölgesi her zaman Nasrullah'ın sözlerine kulak veriyor. Öyle ki Nasrullah'ın yüz ifadeleri ve ses tonu bile düşmanlar tarafından incelenip analiz ediliyor.
Haber kaynakları pazar gecesi Irak'ta iki Amerikan destek konvoyunun hedef alındığını bildirdiler. İRNA ajansına göre Amerikan askerlerinden oluşan bir konvoy, Zikar eyaleti sınırında yol kenarına yerleştirilen bir bombanın hedefi oldu. Saldırıda herhangi bir hasar meydana gelmedi, can kaybı olmadı. Selahattin vilayetinde de bir Amerikan destek konvoyu havaya uçuruldu. Irak'taki direniş grupları ülkede Amerikan kuvvetleri varsa her halükarda saldırganlara ve işgalcilere karşı koyma haklarını bildiklerini defalarca dile getirdiler.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere ekibinin başkanı, Suudi Koalisyonu'nun Yemen'deki ateşkes ihlaline son vermesi çağrısında bulunmak üzere pazar günü Birleşmiş Milletler Özel Elçisi ile bir araya geldi. Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyon güçleri bir hafta içinde 1647 kez insani ve askeri ateşkes anlaşmasını ihlal etti.
Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Muskalkova, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'nın savaş esirleri ve tutukları takas etmeyi kabul ettiğini doğruladı.
Rusya'nın yakın müttefiki Sırbistan, Çin'den gelişmiş uçak savar sistemi aldı. Çin Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet nakliye uçağı cumartesi günü karadan havaya atılan HQ-22 model füzeleri Belgrad Nikola Tesla Hava Limanı'na indirildi.
Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın destekçileri ülkenin çeşitli şehirlerinde İmran Han'ın görevden alınmasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Yerel basındaki haberlere göre Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Han'ın çağrısıyla başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi, Lahor, Peşaver, Multan ve çok sayıda şehirde gösteri düzenlendi.
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Birinci turda ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların %26,6'sını aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise %23,4'ünü aldı. İki aday 24 Nisan'da ikinci turda karşı karşıya gelecek.
Ve son haberimiz, Afganistan'ın Bamyan il valisi ilde üniversiteli 11 kız öğrencinin tutuklandığına dair haberlerin asılsız olduğunu söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber mültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Pakistan parlamentosunun İmran Han'a güven oyu vermemesi etrafında. Pakistan'da haftalarca devam eden siyasi anlaşmazlıkların ve tartışmaların devamında sonunda iktidara karşı olan partiler, Pakistan Başbakanı İmran Han hükümetine yönelik güven oylarını istenen seviyenin altında tuttular. Pakistan parlamentosu cumartesi günü başbakana yönelik güven oyu oylaması tasarısı çerçevesinde başlayan oturumu sonunda birkaç kez erteledikten sonra pazar sabahı erken saatlerde düzenlendi. Nawaz Dalı Müslüman Ligi, Halk Partisi, İslam Alimleri Cemiyeti, Belucistan Avam Partisi, Vatan Cumhuriyeti Partisi ve Milli Avam Partisi ana muhalefet partileri olarak Başbakan İmran Han'a karşı oy kullandılar ve güven oyu almasını engellediler. Bu oylamada 174 parlamento temsilcisi Pakistan Başbakanı'na oy güven oyu verseler de 110 temsilci Pakistan Başbakanı'na güven oyu vermedi. İmran Han'ın Amerikan ekseninde yabancı aktörlerin entrikası olarak adlandırdığı ve İslamabad'ın bağımsız siyasetlerinin sonlandırması doğrusunda olduğunu söylediği bu güven oyu oyunu gelecek haftalarda ve aylarda siyasi gelişmelerin ve hatta sosyal huzursuzlukların yaşanabileceği söylenebilir. İmran Han ve Adalet Hareketi Partisi'nin üst düzey makamları açısından İktidar Partisi ve İmran Han, muhalefet partileri ve Beyaz Saray bir yandan ve bazı bölge ülkeleri arasında Beyaz Saray'ın ihtirasları ve aşırı istekleri hususundaki anlaşmazlıkların kurbanı olmuştur. Bu bağlamda Pakistan'ın Afganistan çıkışı sonrası Amerika'ya askeri üs vermemesi ve de İmran Han'ın Rusya'ya Ukrayna Savaşı sırasında yolculuk yapması en önemli etkenler olarak görülüyor. Pakistan 2001'den 2018'e kadar olan önceki dönemlerden farklı olarak İmran Han döneminde yani 2018 ile 2022'ye kadar sürede Afganistan'daki savaşta Amerika ile temkinli bir şekilde işbirliği yapsa da ancak bağımsız bir tutum sergilemeye ve Pakistan'ın ulusal çıkarlarını dikkate almaya çalıştı.
Öte yandan Pakistanlı yetkililerin Afganistan'daki savaşta Amerika ile yakın çalıştığı geçmiştekilerin aksine İmran Han iktidarı ele geçirdiğinden beri ülkesini Beyaz Saray'ın bölgeye ve komşularına savaş açması için bir ortam ve üs haline getirmeye istekli değildi. Amerikan İmran Han'a karşı kızgınlığı Pakistan Başbakanı'nın Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Pakistan'daki bir dizi askeri üssü Beyaz Saray'a devretme talebine karşı çıkması sonrasında geldi. Beyaz Saray'ın İmran Han'ı devirmek için bir senaryo tasarlaması ve bunu muhalefet partilerinin yardımıyla uygulaması zaten bekleniyordu. Çünkü Amerika'nın bölgedeki planları Pakistan Başbakanı İmran Han yönetimi sırasında Pakistan tarafından izlenmedi ve aldırış edilmedi ve bu durum ise Amerika'nın zoruna gitti. Özellikle de Suudi Arabistan'ın da Amerika'nın bölgesel bir müttefiki ve önemli ortağı olarak İmran Han'ın Pakistan'ın siyasi iktidar arenasındaki varlığının Suudi çıkarlarıyla çatıştığını düşündü. Bu durum ise Riyad'ı Pakistan'daki geleneksel müttefikleriyle beraber hareket ederek İmran Han'ı devirmesini Amerika'ya yardım etmeye sevk etti. Bu görüşe göre İmran Han'ın görevden alınmasından sonra da Pakistan'ın İmran Han döneminde daha önceki bazı politikalarında bir geri dönüşle karşı karşıya kalacağı söylenmektedir. Taliban'da nasıl başa çıkılacağı, hatta komşularla nasıl başa çıkılacağı, Rusya'dan uzaklaşma ve siyasi olarak tavırların değişmesi bu değişiklikler arasında yer almaktadır. İmran Han'ın destekçilerinin ve yandaşlarının Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde kendisine karşı yapılan güven oylaması sonucu yabancı müdahaleye karşı protestoların başlaması göz önüne alındığında ülkenin gelecek haftalarda ve aylarda çalkantılı bir dönem yaşayacağı söylenebilir. Özellikle İmran Han'ın parlamento seçimlerine bir yıllık süre kaldığı bir sırada halkın güveni yeniden kazanmak ve Pakistan halkının oyu ile iktidara gelen hükümetinin düşüşünde yabancı ajanların ve aktörlerin rolünü ortaya çıkarmak için bir fırsat olarak görüyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz işgal altındaki topraklarda Naftali Bennett kabinesine yönelik eleştirilerin artması etrafında. Müzik. Filistinlerin feda ve şehadet eylemlerinin temel sonuçlarından biri de işgal altındaki topraklarda Naftali Bennett'in kabinesine yönelik eleştirilerin artmasıydı. 20 günden daha az bir süre içerisinde Filistinler işgal altındaki topraklarda 5 feda eylemi gerçekleştirdiler. Bu eylemlerde 14 Siyonist öldürüldü, yaklaşık 30 Siyonist yaralandı. Bu operasyonlar ve eylemler Naftali Bennett ve Yair Lapid arasındaki 9 aydan daha az süre faaliyetlerinin başlamasından geçen dönüşümlü kabine performansına yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. En önemli eleştiriler Bennett'in kabinesinin sadece İsrail vatandaşlarının güvenliğini artırmakta başarısız olmakla kalmaması, aynı zamanda özellikle Siyonist yerleşimcilerin serbest bırakılması yoluyla Filistinlere yönelik şiddeti tırmandırarak güvensizliği arttırmış olmasıdır. Geçen Perşembe akşamı 3 ölü ve 14'ten fazla yaralı bırakan feda eyleminin ardından İsrailliler sosyal medyada İşgal altındaki topraklarda güvensizlik fotoğraflarını paylaştılar ve şu ifadelere yer verdiler. Tel Aviv sokaklarındaki tüfekli ve kurşunlu askerler geziyor. Şehirde trafik korkutucu. İşte İsrail 2022. Bennett artık gitme zamanı. Hatta İsrail vatandaşlarının bu sözlerinin ve paylaşımlarının işgal altındaki topraklarda bir terör havasının hüküm sürdüğünü de göstermektedir. Eleştirinin bir diğer boyutu da İsrail'in itibarının özellikle bölgesel düzeyde gerilemesidir. Siyonist İsrail vatandaşları şehadet talep ve feda eylemleri ve operasyonlarının rejimin güvenlik aygıtının direniş gruplarına ve Filistin halkına karşı bariz zayıflığını kanıtladığına inanıyor. İsrail istihbarat ve güvenlik servislerinin engelleyemediği operasyonların tekrarlanması, İsrailler arasında Filistinlerin böyle bu tür eylemler yapmaktan artık korkmadıkları ve bunun İsrail'in güvenliği için tehlikeli olduğu düşüncesinin ortaya çıkmasına neden oldu.
Bennett'in kabinesinin performansına yönelik eleştirilerin üçüncü yönü, Arap ülkelerinin yetkilileriyle yapılan sayısız görüşmenin Siyonist rejim için aslında hiçbir şey kazandırmamış olmasıdır. Son günlerde Arap ve Siyonist yetkililer arasında ve işgal altındaki topraklarda Nakab bölgesinde ve Mısır'da Şarm-ı Şeyh toplantısı olmak üzere iki normalleşme toplantısı yapıldı. Ancak aynı sıralarda Filistinler tarafından 5 şehadet eylemi ve feda operasyonu gerçekleştirildi. Başka bir deyim İşte Bennett'in kabinesini eleştirenlere göre bu toplantılar siyasi gösteriler için bir sahne haline geldi ve pratik bir sonuç doğurmadı. Aynı zamanda Filistinlerin Siyonist rejime direnme kararlılığını artırdı. Çünkü bu toplantıların çıktılarından biri de direniş ve kendine güvenmenin İsrail'in cinayetleriyle başa çıkmanın tek yolu olarak bir kez daha kesinleşmesiydi. Bu eleştiriler Naftali Bennett'in Siyonist rejimin başbakanlığı görevinden alınması ve istifası için artan taleplere yol açtı. 12 yıl ardından geçen yıl iktidarı kırılgan Bennett-Lapid koalisyonuna devreden Benjamin Netanyahu ise şimdiki durumdan yararlanıp mevcut atmosferi siyasi hedeflerini ilerletmek ve kabineye bir darbe indirmek için kullanacak. Yemine Partisi'nden Knesset üyesi Idit Silman'ın koalisyon kabinesinden istifa etmesi ve iktidar koalisyondaki sandalye sayısının 60'a düşürülmesi koalisyon kabine karşıtlarının başbakanı devirme umutlarını daha da artırdı. Buna göre Netanyahu ve binlerce destekçisi geçti. Çarşamba günü Batı Kudüs'teki işgalci hükümetin merkezi önünde başbakanın istifasını talep ederek gösteri yaptı. Göstericiler arasında bulunan ve konuşan Netanyahu, hükümetin devrilmesi ve sağcı bir hükümetin kurulması çağrısında bulundu ve şunları ekledi. Bugün vatana dönüşü birleşmesinin sağlanması, geçmişin tüm kalıntılarını bir kenara bırakıp milli orduya dönme zamanı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler değerli dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 22 Ferverdin 1401, İran'da Hicri Kameri 9 Ramazan 1403 ve Miladi 11 Nisan 2022 Pazartesi. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Ferverdin 1361'de inkılap karşıtı unsurların İran İslam Cumhuriyeti'nin düşürülmesi amacıyla kalkıştıkları darbe etkisiz hale getirildi. İran İslam İnkılabı'nın rahmetli İmam Hümeyni liderliğindeki şanlı zaferinden sonra İnkılap karşıtı satılmış unsurların İslam nizamı düşmanlarının yardımları ve destekleriyle bu mukaddes yönetimin düşürülmesi yönünde defalarca girişimlerde bulundular. Adı geçen darbeleri Hicri Şemsi 1361'de İnkılap karşıtı unsurlar ilk başta İslam nizamının üst düzey yetkililerini ortadan kaldırmaya kalkışmaları ve ardından riyakarca intikamlarını almak için yabancı güçlerin yardımlarıyla İran'daki diğer inkılapçı organları ve kurumları tasfiye peşinde olmaları ve İran İslam Cumhuriyeti hükümetini ele geçirmeye kalkışmalarını örnek gösterebiliriz. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Ferverdin 1376'da Almanya'daki yerel bir mahkemenin İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerine karşı karar çıkarmasından bir gün sonra Avrupa Birliği'ne üye devletler de Tahran'daki büyükelçilerini geri çektiler. Mykonos Mahkemesi ismiyle meşhur olan Almanya'daki yerel mahkeme yargıcı Siyonistlerin yoğun etkisi altında kaldı ve siyasi bir duruşmada İran'ın kendisine muhalif olan kimsenin ölmesinde rolü bulunduğu iddiasında bulundu. İran, Avrupa Birliği'nin almış olduğu karara yanıt olarak Alman mahkemesinin söz konusu iddiasını kesin olarak reddederken bu birliğe üye olan ülkelerdeki büyükelçilerini de geri çağırdı. Berlin mahkemesinde ileri sürülen iddianın temelinde Amerika ile soykırımcı rejim İsrail'in İran'a karşı yürüttükleri komploları ve ortaklaşa yaptıkları siyasi saldırıların bir kısmı yatıyordu. Bu yüzden İran hükümeti Mykonos Mahkemesi'nin kararlarını uluslararası yasalar uyarınca geçersiz tanımladı ve Avrupa Birliği'ndeki büyükelçilerin İran'a geri geleceklerini tahmin etti ve pratikte de öyle oldu. Ve Mykonos Mahkemesi'nin kararından 10 ay sonra Avrupa Birliği büyükelçileri birbiri ardınca Tahran'a geri döndüler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Seçmen erken seçim yapılmasını istiyor.
Yeni Çağ.
Bakan Nebati'den enflasyon iddiası Aralık ayından itibaren her ay düşecek.
Cumhuriyet.
Enerji nakil hatlarından kaynaklı orman yangınlarının üstü örtüldü.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 9 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde "Bir tablo her şeyi anlatır" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Acaba Türkiye'yi idare edenler milleti yanıltarak iş görme alışkanlığında niçin ısrar eder? Yanıltarak iş görüyorlar denildiğinde bu tespitten alınan taraftarlar oluyor. Peki gerçekten de millet yanıltılmaya çalışılıyor mu? Herkesin bildiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. Nisan başında açıklanan rakamlara göre Türkiye'de yıllık enflasyon %61.14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tekrar edelim. Bu ay itibarıyla Türkiye'de yıllık enflasyon %61.14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Peki bu rakamlar ve ortaya çıkan bu tablo Türkiye'yi idare edenler bir anlam ifade ediyor mu? Sanki başka ülkenin enflasyonu rekor kırmış ve Türkiye'de enflasyon kontrol altına alınmış gibi mesajlar verilmiyor mu? Hani neredeyse Avrupa yüksek enflasyondan kırılıyor, en azından Avrupa'daki gurbetçilerimize yardım kampanyası açalım diyecekler. Böyle bir durum olmadığına göre niçin bu sözler sarf ediliyor? Elbette Avrupa'da, Asya ve Amerika'da da yüksek enflasyon var. Fakat onların neredeyse yıllık enflasyonu bizde aylık olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda kötü durumda olan biz mi oluruz yoksa yabancılar mı? Aradaki fark şu, yabancı ülkelerdeki idareciler vatandaşına ekseriyetle en azından bu konularda doğru bilgiler veriyorlar. Hatta yakınlarda Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yükselen enflasyon rakamları sebebiyle ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söylemişti. Yani yükselen enflasyon rakamlarını gizlememiş, aksine halkı belki de daha tedbirli olmaya davet için uyarıp ikaz etmiş. Bizdeki enflasyon yüksek değil, siz esas yıllık enflasyonu %100'lere yaklaşan ülkelere bakın diyebilirdi belki ama dememiş. Gerçi Avrupa ülkelerinde halkı yanıltan siyasetçilerin iktidarda kalma imkanları pek olmaz. Netice olarak karşı karşı olduğumuz bu enflasyon tablosu ciddi bir problem değil mi? Bu meseleyi ciddiyetle alıp çareler aramak icap ederken bizde kriz yok, en sağlam ekonomi bizde, dünya mahvoldu, Avrupa'da marketlerde raflar boş benzeri sözleri Türkiye'yi idare edenlere yakışan sözler midir? Hem ne zamandan beri %61 nispetindeki bir enflasyon normal kabul edilmeye başlandı? Bütün bunları ifade ederken gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğu herkesin bilindiğinde farkında olmak lazım. Akaryakıt başta olmak üzere temel mal ve hizmetler gelen yüksek nispetteki zamların çarşı pazara yansımaması herhalde beklenemez. Dolayısıyla bu mesele ciddiye alınmalı ve gerçek çareler bulunmalı. Her şey bir yana bırakılırsa bile bu ay itibariyle Türkiye'de yıllık enflasyon %61.14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış olması Türkiye'yi idare edenlerin büyük bir yanlış içinde olduğunu göstermez mi?
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 9 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Fakirlik kaderimiz mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son dönemde iktidar politikacıların hayat pahalılığından şikayet edenlere karşı kullandığı bir söz var. Fakirlik bu dünyada imtihandır. Yani diyorlar ki, bu senin imtihanın, sakın ola, refah bir yaşam isteme. Adam gibi yaşama hep ekmeği ve sadakayı muhtaç halde yaşa. Tipik bir dinin siyasete alet edilmesi olayı. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon ve ülkenin neredeyse 80 milyonu fakirlikte imtihan ediliyor, diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sanki Türkiye büyük bir imtihan hanesi, geriye kalan 4 milyon kişi ise zengin olduğu için cezalandırılıyor bu dünyada. Mesela Norveç, Almanya, Fransa, Finlandiya gibi ülkelerde refah seviyesi yüksek, fakirlik hiç yok. Allah'tan biz fukarayız da bu imtihana girme şansı elde ettik. Mesela sırtını Alman devletine dayanmasına rağmen sürekli Türkiye bedava diye yorum yapan, burada pahalılıktan şikayet edenleri nankör olmakla suçlayan gurbetçiler resmen yandı. Onların acil olarak Türkiye'ye gelip ahiretlerini kurtarmaları için bu imtihana girmeleri lazım. Emin olun Türkiye'yi bir gün sosyologlar inceleyecek. Bu kadar büyük gelir adaletsizliğinin yaşandığı ve yine fukaralığın zirve yaptığı bir ülkede iktidar partisi nasıl 20 yıl başta kalıyor? Türkiye'yi bırakın 3'ü 4. dünya ülkesi konumuna sokan bir siyasi iktidar halen nasıl olur da kamuoyu anketlerinde %30'a yakın oy alır? Türkiye 2013 yılından bu yana sürekli fakirleşiyor. Milli gelir düşüyor. Ücretler enflasyon altında eziliyor ama halen bu siyasi parti umut olarak görülüyor. İncelenmesi gereken bir durum. İster bunun imtihan korkusu ile deyin, isterse alternatifin olmadığını söyleyin. Ne dersiniz deyin, bu işte bir terslik var. Son enflasyondan sonra Türkiye biraz daha fukaralık çukuruna doğru düşmeye başladı. Türkiye dibi ne zaman görür diye soruyorlar. Türkiye hiçbir zaman dibi göremez. Çünkü fakirliğin dibi yok. Fakirlik sonsuzdur. Geçen her yıl, her ay daha da fakirleşirsiniz. 3 yıl önceki alım gücünü bırakın, bir ay önce aldığınız ürünü bugün aynı fiyata alabiliyor musunuz? İşte bunun gibi. Fakirliğin dibi olmaz. Her geçen gün daha da fakirleşirsiniz. Son günlerde bazı kişiler bunu coğrafyaya bağlıyor. Coğrafya hiçbir zaman kader olamaz. Kader olan bile bile seni fakirleştiren bir siyaset için sandıkta attığın oydur. Bu nedenle fakirlik kaderimiz mi sorusuna gelince elbette kaderimiz değil. Çünkü fakirliğin kendi oylarımızla tercih ediyoruz.
Murat Çabaz 9 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde bütçe yine faiz lobisine çalıştığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasilerimiz her fırsatta faiz lobisi deyip durdular ama serbest piyasa adı altında uyguladıkları borca dayalı kapitalist ekonomi anlayışı yine faiz lobisine kazandırdı. Hazinenin her yıl faize ödediği miktar artmaya devam ediyor. Açıklanan verilere göre hazine bu gelen ilk 3 ayında faize 77.7 milyar TL ödeme yaptı. 2021 yılının ilk 3 ayında faize yapılan ödeme 45.2 milyar TL, 2020'nin ilk 3 ayında 31.5 milyar TL idi. Dikkat ederseniz sürekli artıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hazine sürdürülebilir borçlanma dayatmasının bir sonucu olarak borcunu borçla ödemeye devam etti. Hazine ilk 3 ayda 211 milyar TL borçlandı ve bunun 149.4 milyar TL'sini borç geri ödemelerini kullandı. Elbette ki bu borcu borçla çevirme bedava olmuyor. Her yıl faiz lobilerine ödenen ödemelerin artmasının nedeni de bu zararlı politika. Yapılan hesaplamalara göre vatandaşların alım gücünde Aralık ayından bugüne bakın nasıl bir erime yaşanmış. Asgari ücret ürün mukayesesi şeklinde aktaralım. Bildiğiniz gibi 1 Ocak itibariyle uygulanan asgari ücret 4.253 TL. Bir asgari ücretle Aralık ayında 468 kilo ekmek alınabiliyordu. Mart sonunda bu 333 kiloya düştü. Asgari ücretli bu 4 aylık zamanda 135 kilo ekmek kaybetti. Aralıktan Mart sonuna otobüs biletleri %124 zamlandı. Aralık ayında ortalama otobüs bileti 105 TL iken Mart ayı sonunda 253 liraya fırladı. 4 kişilik bir aile bayramda memleketine gidip gelmek için 839 TL ödüyordu. Bu meblağ 1880 TL'ye çıktı. Vatandaşlar için bayramda memlekete gitmek artık hayal oldu. Birçok üründe ithalata bağımlı hale gelirken uygulanan yanlış tarım politikası sebebiyle en temel gıda ürünlerinde de ithalata mahkum olduk. Öyle ki dünyanın en fazla buğday, ayçiçeği ithal eden ülkesi noktasına geldik. Üstelik buğdayın ana vatanı olmamıza rağmen.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mübarek Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetler ve duaların kabul görmesini niyaz ederek sizleri bugünkü sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Evet değerli dostlar, şimdi Allah-u Teala katına ibadet ve itaat etme zamanı mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bu ayda Yüce Allah'ın hayatımızda varlığını ve O'nun huzurunda olduğumuzu daha fazla hissedebiliyoruz. Evet, hepimiz Allah-u Teala'nın huzurundayız. Şimdi yüreğimiz, din ve imanımız, hayatımızın manası ayrı bir renge ve ayrı bir parlaklığa kavuşmuş ve yaşamımız ayrı ve sefa ve vefaya kavuşmuştur.
Mübarek Ramazan ayında her şey insanı İslami yaşam tarzına doğru yönlendiriyor. İslami yaşam tarzında ise birkaç nokta büyük önem arz eder. Bunlardan ilki zahiri amellerin yanında batınımızla da ilgilenmek, ikincisi bireye ve topluma bir arada önem vermek, ve sonuncusu da bireysel ve sosyal işlerimizde düzenli olmaktır. Buna göre bugünkü sohbetimizde sözü edilen şu birkaç önemli noktayı açmak istiyoruz.
İslam dininde insanların iman ve inancı ile davranışlar arasında derin ve sıkı bağlar söz konusudur. Yani bir insanın Allah-u Teala'ya ve kıyamet gününe inandığı halde dini olmayan bir şekilde davranması mümkün değildir. Bu yüzden eğer biri amellerin batınını keşfettiği için ibadetlerin zahirine uymakta muaf olduğunu söylemesi asla kabul edilemez. Kendisi batını bakımından en üst derecelerde yer alan Allah Resulü hiçbir zaman amellerin zahirini terk etmez, bilakis vacipleri yerine getirmeye ve haramları terk etmeye herkesten daha çok özen gösteriyordu.
Amellerin batını ve hakikatini idrak etmek, mümin insanı amellerin zahirinden alıkoymaz. Nitekim dinin zahiriyle ilgilenmek de batınından gafil olmasına yol açmaz. Gerçekte amellerin zahiri ve batını bir hakikatin iki mertebesidir ve herhangi birini öteki göz önünde bulundurmaktan gözetlemek, aslında bu hakikatin eksik idrak edildiğini ve tam olarak idrak edilmediğini gösterir.
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Zahirin fesadı batının fesat durumundan kaynaklanır. Kim kendi batınını ve huyunu ıslah ederse, Allah-u Teala onun zahirini de ıslah eder. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Müslümanları salih amele davet ediyor. Salih amel ise sağlıklı inanç ve imandan kaynaklanan ameldir. Buna göre insanın inancı ve niyeti pak olmazsa pratikte hiçbir ameli salih amel sayılmaz. Demek ki salih olmak için sağlıklı inanç ve iman yeterli değildir ve bunun yanında tüm zaman ve mekan şartlarını gözeterek amelleri yerine getirmek gerekir.
İslami yaşam tarzında bir sonraki önemli nokta bireye ve topluma özen göstermektir. İslam dini sürekli ibadetlerinizi toplu halde ve cemaat şeklinde yapmanızı tavsiye ediyor. Hatta cemaatin sayısı iki kişi olsa bile yapacakları ibadet bireysel ibadetten daha iyi ve makbul sayılır. Örneğin hac farizasının toplu halde yapılması veya namazın cemaat şeklinde kılınması İslam dininin üzerine vurgu yaptığı konulardandır. İbadetleri yerine getirirken düzenli olmak, özellikle sosyal cilvesi söz konusu olunca, İslam ümmetinden birlik ve vahdet içinde bir görüntü sunar.
Bu birlik ve vahdet müminlerin batınında da olması gerekir. Ancak bu kalbi birlik ve vahdet Müslümanların hepsi tek bir liderin velayeti altında olunca ve onun emirlerine uyunca hasıl olur. Kuşkusuz Müslümanların izleyeceği lider her türlü günahtan ve hasadan arınmış olması ve aynı zamanda dini ve ahkamını iyi bilmesi ve kendisi bizzat uygulaması şarttır. Bu lider ayrıca siyasi ve sosyal meseleleri iyi bilmesi ve zulme karşı çıkma cesaretine sahip olması gerekir. Böyle bir lideri izlemek, Müslümanların toplumunu İmam-ı Zaman aleyhisselamın zuhur edinceye dek her türlü şerden koruyabilir.
İslam dininde birey ve toplum önemli olduğundan ve dini ve dünyevi gelişmeleri ve yücelmeleri de birlikte gerçekleşeceğinden, İslam dininin tüm ibadetleri de ister bireysel ister sosyal olsun bu kaideden müstesna değildir. Orucun bireysel boyutu daha önce de belirtildiği üzere insanın kendi kendini yetiştirmesi ve Allahu Teala ile olan ilişkisini düzeltmesidir. Ancak oruç ibadetinin sosyal boyutu, muhtaç insanların ihtiyacını idrak etmek ve sosyal adaleti inşa etmeye çalışmaktır. Müslümanlar açlık ve susuzluğa sabrederek geçim sıkıntısı yaşayan insanların halini daha iyi anlar ve buna göre Allahu Teala'nın da buyurduğu üzere onlara yardım etme işini daha iyi yürütür.
Müslümanlar mübarek Ramazan ayında iftar sofralarını kurar ve muhtaç insanlara bu ziyafete davet eder. Müslümanlar birbirinin destekleriyle borçlu insanların borcunu öder ve mali sıkıntı yüzünden hapse düşenlerin borçlarını ödeyerek onları ailelerine kavuşturur. Gençlere iş alanları açmak, bu ayda Müslümanların üzerinde durduğu bir başka yardımlaşma alanıdır. Müslümanlar böylece hem yaşadıkları topluma katkı sağlar, hem Allah-u Teala'nın rızasını kazanır. Demek ki Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak ve kendimizden hoşnut olmasını sağlamak, ruhbanlık ve inzivaya çekilmekle hiçbir alakası yoktur ve bilakis toplumun içine girmek ve faaliyet göstermekle mümkün olur.
İslam dini, işlerde düzenli olmaya özel önem veren bir dindir ve tüm ibadetlerin yerine getirilmesi için özel zamanlar ve mekanları belirlemiştir. Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun kıbleye bakarak namaz kılar. Belli bir zamanda ve belli adaba uyarak hac farizasını yerine getirir ve belli bir zamanda hepsi aynı kuralların çerçevesinde oruç tutar. Müslümanlar mübarek Ramazan ayında güneş doğmadan kalkar, hafif bir yemek yer, ardından Allah'a ibadet eder ve sabah ezanından akşam ezanına kadar her türlü yemekten ve içmekten sakınır.
İslam dininde düzenli olmak çok önemlidir. Öyle ki İmam Ali Aleyhisselam hayatının son anlarında bile evlatlarını takva ve imana tavsiye ettikten sonra işlerde düzenli olmayı tavsiye eder. Kuşkusuz düzenli olmanın da bir zahiri ve bir de batını söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam Mısır'a atadığı valisi ve en yakın arkadaşı Maliki İşler'e yazdığı mektupta da ona işlerde düzenin batınına özen göstermesini, zamanı gelmemiş işleri yapmakta aceleci davranmamasını, yapılması gereken amellerin vakti geldiyse müsamahakarlık etmemesini, muğlak olan işleri yapma konusunda ısrarcı olmamasını, ancak yapılacak iş açık ve aydın ise yapmasını, özetle her işi yerinde ve zamanında yapmasını tavsiye ediyor.
Tüm bu anlatılan önemli noktalar, yani topluma ve sosyal ilişkilere bireysel konuların yanında özen göstermek, amellerin zahirinden başka batınına da önem vermek ve amelleri düzenli ve titiz bir şekilde yerine getirmek her zaman tüm ilahi dinlerin üzerine vurgu yaptığı noktalardır. Ancak ne var ki bu dinlerin izleyenleri arasında ifrat ve tefrite kaçanlar da olmuş ve bir takım sapmalara sebebiyet vermiştir. Belki de bu yüzden Allah-u Teala ahkamını emsalsiz olan İslam dini çerçevesinde insanlara hatırlatmıştır.
Her insanın ve her toplumun yaşam tarzı, inançları veya dünya görüşü ve yine bireyin ve toplumun önemsediği değerlerden etkilenir. Örneğin maddi dünya görüşü ve zevklere dayalı değerleri önemsemek belli bir yaşam tarzını geliştirir. Nitekim ilahi dünya görüşü ve saadet ve kemale dayalı değerler de kendine has bir yaşam tarzı oluşturur.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena
İslami yaşam tarzının olmazsa olmazı ise Kur'an-ı Kerim'e alışmak ve ahkamını ve tafsirlerini titizlikle uygulamak ve ona göre yaşamaktır. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, İslam dinini cihanşumul bir mektep olarak beşeriyete armağan ettiğinde, her daim konuşmalarında ve beyanatında Kur'an-ı Kerim'in güzel ayetlerinden yararlandı. Şirk, zulüm ve cahilliğin, kara bulutların, beşerin yaşam semalarını kararttığı ve beşeriyeti çıkmaza sürüklediği bir dönemde insanlara karanlıkta yol gösteren ışık Kur'an-ı Kerim'in semavi ayetleridir. Kur'an-ı Kerim hayat veren öğretileri ile gönülleri fethediyor ve insanlara doğru yaşam tarzını öğretiyor.
Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim ile alışmanın en önemli ve en yüksek derecesi bu semavi kitabın talimine uymaktır. Kur'an-ı Kerim bireyi ve toplumu hidayete erdirmek üzere değerli ve yapıcı tavsiyeler ve talimi içerir. Bu tavsiyeler doğru okunduğu ve uygulandığı takdirde dünya bambaşka bir renge bürünür ve çirkinliklerden ve kötülüklerden arınmış olur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, herkesi Kur'an-ı Kerim'e amel etmeye davet ederek şu vurguyu yapıyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'e amel etmenin bu kitabın temeli ve ihya edilmesinin ekseni olarak kabul edecek olursak, ve sadece tilavet edilmesi ve okunması ile sınırlı olmadığını anlarsak, o zaman toplumumuzu Kur'ani yapmalı ve amellerimizi de ona göre düzenlemeliyiz. Yani Kur'an-ı Kerim'e inanmalı ve vaatlerinin hak ve doğru olduğunu kabul etmeliyiz.
Evet, Kur'an-ı Kerim ta baştan birçok yönlü kazandı ve şimdi de insanlar hangi kesimden olursa olsun zamanını bu semavi kitabı tilavet etmek, ayetleri üzerinde düşünmek ve tefsir etmeye ayırarak ruhunu ve kalbini Kur'an-ı Kerim'in aydınlatıcı nuru ile aydınlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim bilginlerine göre beşeri toplum, bu ilahi kitabın insanların ideal yaşamı için ne gibi mesajları olduğunu idrak edecek olursa, herkes büyük bir şevkle bu kitaba yönelecektir. Umarız biz de bu bereketli ayda Kur'an-ı Kerim ayetlerinden etkilenerek İslami ve Kur'ani yaşam tarzına yönelir ve bu yolda adım atarız.
Şimdi gelin hep birlikte mübarek Ramazan ayının 10. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme cealni fihi minel mutevekkiline aleyk ve cealni fihi minel faizine ledeyk ve cealni fihi minel mukarrabine ileyk bi ihsanike ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatlara ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.elif.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Yine bir hafta aradan sonra Batı Asya'da yaşanan son gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Filistin Filistinlerin yaşanan son feda eylemleri ve korsan rejim hükümetinin zor durumda olması,
Mansur Hadi'nin istifası ve kurulan Cumhurbaşkanlığı Liderliği Konseyi ile ilgili tepkiler.
Bu haftaki sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Son 20 günden az bir süre zarfında Filistinlilerin 5. feda eylemi 7 Nisan Perşembe akşamı yaşandı. Filistinli genç Ruat Fethi Azim, Perşembe akşamı Tel Aviv'in en büyük caddelerinden olan Dezengof bölgesinde bir direniş operasyonunda 2 Siyonist'i öldürdü, 16'sını yaraladı. İsrail 13 televizyonu operasyonun işgal altındaki topraklarda yaşayan bir Filistinli tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas feda eylemi hakkında yaptığı açıklamada, bu operasyon işgalcilerin bizim halkımıza, bizim topraklarımıza, Kudüs ve Aksa Camisi'ne karşı cinayetlerinin şiddetlenmesine karşı doğal ve meşru karşılığıdır dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi de bir bildiri yayınlayarak şöyle dedi: bu hareket kendi halkıyla cihat ve direniş konusunda ahit bağlıyor ve tüm mücadelecilerden daha fazla şehadet eyleminde bulunmalarını istiyor. Filistin İslami Cihat Hareketi ayrıca düşmanın topraklarımıza ve kutsallıklarımıza karşı her tecavüzüne karşı mücadeleye hazırız vurgusunda bulundu.
Filistin'de İslami Cihat Hareketi liderlerinden Davut Şahap ise son feda eylemine tepki olarak bu operasyonun Filistin halkının işgalci rejimin esirler hakkındaki hasmani siyasetlerine karşı öfkesinin şiddetini gösterdiğini söyledi. Şahap şöyle dedi: İşgalci rejim kendi küstahlık ve kabalığının bedelini ödeyecek. Terör ve düşmanlık politikaları karşısında Filistin halkının kararlılığını ve azmini pekiştirecek güç ve iradeye sahip olduğunu anlayacaktır.
Daha önce Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi yaptığı açıklamada 2021 yılında Siyonist yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 496 saldırısının kaydedildiğini, bunlardan 370'i Filistinlilere maddi zarar verirken 126'sı da can kaybına yol açtığını ifade ederek, fakat 2020'de toplam 358 benzer saldırı kaydedildiğini belirtmişti.
Lübnan Hizbullah Hareketi de bu bağlamda yayınladığı bildiride Filistin direnişi işgalci rejime karşı mücadelede ardı ardına işlediği cinayetlere karşılık verme gücünü yeniden ispatladı. Tel Aviv'deki bu kahramanca operasyon, Siyonist rejimin zayıflığını, kırılganlığını, askeri ve güvenlik servislerini beceriksizliğini ve bocaladığını ortaya çıkardı dedi.
Burada ilginç olan ise Filistin Özerk Teşkilatı'nın tutumuydu. Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas yayınladığı bildiride bu operasyonu kınarken, istikrarın sağlanmasını istedi. Siyonist rejim savaş bakanı Benny Gantz da Mahmud Abbas'ın feda operasyonuna karşı kınama bildirisini takdir ederek şöyle dedi: Özerk Teşkilatı'nın bu terör olayını kınaması iyidir. Fakat benim isteğim kınamaya ilaveten Özerk Teşkilatı'nın teröristlere karşı eylemlerini arttırmasıdır.
Perşembe akşamı yapılan feda operasyonu ardından Siyonist rejim savaş bakanı Benny Gantz, bu rejimin Filistinlilerin operasyon dalgasını önlemek için gerekli tüm istihbarat imkanları ve saldırı ve savunma faaliyetlerini kullanacağını söyledi. Gantz sözlerine şunları ekledi: biz Shin Bet'e ve güvenlik servislerine Filistinlerin operasyon dalgasıyla mücadele etmek için tam özgürlük veriyoruz. Gantz, Tel Aviv operasyona yanıt olarak güvenlik operasyonlarını saldırı, savunma ve istihbarat alanlarında genişletme sözü verdi. Bu arada İsrail Rejim Savaş Bakanı 200 Filistinli'nin tutuklandığını duyurarak gerekirse binlerce Filistinli'yi daha tutuklayacağı tehdidinde bulundu.
Tahran Radyosu.
Bu arada 20 günden kısa bir sürede gerçekleştirilen 5. feda operasyonunun ardından Siyonist İsrail rejimi başbakanı Neftali Bennett'in görevden alınmasına yönelik tepkiler arttı. Siyonistler paylaşım sitelerinde işgal altındaki topraklarda güvensizlik fotoğraflarını yayınlayarak Tel Aviv caddelerinde hazır tüfekler ve kurşunlu askerler, şehirde dolaşmak korkutucu, İsrail 2022, Bennett git yazdılar.
Bir diğer Siyonist kullanıcı ise şöyle yazdı. Filistinler İsrail'in zayıflığını hissediyorlar. Bennett'in beceriksiz olduğunu teşhis ediyorlar. Korkularını tamamen kaybettiler. Siyonist rejim başbakanı resmi ikametgahı olan işgal altındaki Kudüs'te bir sokak olan Balfour'da bir korkuluğun oturduğunu anlıyorlar. Bennett'in İsrail'e sil ve kuşatılmış olduğu onlar için çok açıktır ve buna göre davranıyorlar. Bu sağ veya sol hikayesi değil, bu başarısız ve deneyimsiz bir liderliktir. Bennett evine git.
Bir diğer konuda Tel Aviv'de feda eylemi ardından Bennett'in istifasına yönelik taleplerin Siyonist kabinenin dağılma eşiğinde olduğu bir dönemde artmasıdır. Eski İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve binlerce destekçisi çarşamba günü Batı Kudüs'teki İşgalci hükümet merkezinin önünde toplanarak başbakanın istifasını talep etti. Siyonist basından Yediyut Aharonot gazetesi Batı Kudüs'te işgalci hükümet merkezi önünde bizzat Netanyahu'nun da katıldığı aşırı sağcıların gösterilerinde başbakanın istifasını talep edildi. Netanyahu burada yaptığı konuşmada hükümetin devrilmesi ve sağcı bir hükümetin kurulmasını istedi. Netanyahu şöyle dedi: "Bugün vatana geri dönüş, ulusal orduya dönüş için tüm eski kalıntıları bir kenara bırakmak zamanıdır."
Yemen'in firari ve Mustafi Cumhurbaşkanı Abdurrabbi Mansur Hadi geçen hafta görevden çekilerek Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin kurulduğunu ilan ederek yetkilerini yardımcısına devretti. Mansur Hadi kendi yardımcısı Ali Muhsin El Ahmer'i de görevden aldı. Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanlığı ise Reşat Muhammed El Alemi üstlenecek. Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi istifa eden Yemen hükümetinin siyasi, askeri ve güvenlik yönetimine başkanlık edecek.
Suudi Arabistan bu bağlamda yayınladığı bildiride Mansur Hadi'nin kararını olumlu karşılarken Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne tam destek verdiğini, güvenlik ve istikrarı sağlamak ve Yemen krizini sona erdirmek için etkili politika ve girişimlerin uygulanmasında konseyin sorumluluklarını yerine getireceğini umduğunu belirtti. Suudi Arabistan ayrıca Yemen Cumhurbaşkanlık Liderlik Konseyi'ni Yemen'de barışa geçişte dahil olmak üzere nihai ve kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için Birleşmiş Milletler himayesinde Ensarullah ile müzakerelere başlamaya çağırdı. Arabistan'ın tutumu, bazı kaynakların Mansur Hadi'nin Suudi rejimi tarafından ev hapsinde tutulduğunu, kendisinin Arabistan'ın baskısı altında istifa ettiğini ve Suudiler açısından uygulamada Mansur Hadi'nin kullanma tarihinin sona erdiğini belirttikleri bir ortamda sergileniyor.
Yemen Ensarullah Hareketi Mansur Hadi'nin istifasını olumlu karşılarken Reşat El Alemi'nin ameli kampiyonu olduğunu belirtti. Ensarullah siyasi büro üyesi Muhammed El Bahiti de Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanlığı'nı üstlenen Reşat Muhammed El Alemi'nin Amerika'ya bağlı biri olduğu için konseyin başkanlığına seçildiğini belirtti. Bahiti şöyle dedi: "Reşat El Alemi Amerika'nın Yemen'de varlığının yasallaşması kanun maddesinden utanmayan tek kişiydi."
Bu arada Mansur Hadi geçen cumartesi gününde Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisinin Yemen grupları ve Suudi koalisyon arasında 2 aylık ateşkesin sağlanarak başladığını duyurduğu bir ortamda görevinden çekildi. Ateşkes, Yemen içindeki ve dışındaki tüm hava, kara ve deniz saldırı operasyonlarının durdurulmasının yanı sıra yakıt taşıyan gemilerin El Hudeyde limanına varışını ve Sana Havalimanı'na giriş ve çıkış yapan ticari uçuşların önceden belirlenmiş bir süreye dahil edilmesini içeriyor.
Suudi koalisyonu ateşkesi defalarca ihlal etmesine rağmen Yemen petrol şirketi 2 aylık ateşkesin ardından Kızıldeniz limanlarından El Hudeyde limanına bir akaryakıt tankerinin geldiğini duyurdu. Bu arada Sana Havalimanı'nda uçuşlara açılması kararlaştırıldı. Ateşkes göz önüne alındığında Mansur Hadi'nin istifasının 30 Mart tarihinde başlayan Riyad oturumu ile alakasız olmayacaktı. olmadığı anlaşılıyor.
Bu arada Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Siyasi Yüksek Şura üyesi Muhammed Ali El-Husi Riyad'ın ilan ettiği Cumhurbaşkanı Liderlik Konseyi'nin kurulmasının Yemen ile alakası olmadığını ve Suudi Arabistan'la ilgili olduğunu ifade ederek Arabistan'a hile yapmayı bırakmasını tavsiye etti. El-Husi ayrıca böyle bir hareketin hiçbir etkisi olmayacağını söyleyerek amacın Yemen karşıtı saldırganlığı meşrulaştırmak olduğunu da sözlerine ekledi. Şimdi ise konuyla ilgili siyasi analist Sayın Teymur Kuliyev'in görüşlerini dinleyelim.
Yemen halkı bu alanda, bu açıdan bir istisna teşkil ediyor. Bu istisnalık ondan ibaret ki Yemen halkı savaştan hiç korkmuyor. Ve Yemenli mübarizler şimdiye kadar bu 5 senelik yanılmıyorumsa savaşta çok büyük başarılar elde ettiler. Ona rağmen ki rakipleriyle yani düşmanlarıyla mukayesede çok zayıf derecede donatımları ve askeri teçhizatları vardır. Şimdi düşman bunu bilerek, düşman dedikte biz tekçe müstebit istibdatçı Saud rejimini değil, onun müttefikleri olan ve ona muzdurluk yapan tüm insanları, grupları ve devletleri nazarımızda tutuyoruz. Bu düşman koalisyonu savaş alanında bir uğur kazanmadığını görerek şerefsizcesine insanlığa yakışmayan bir biçimde Yemen'in dinç halkına milyonlarca kadın, ihtiyar, bebekler, çocuklar ve hastalar, sakat insanlar ve bu kimi mazlum tabakaya, kademeye ihanet etmişler, ona, onun kanına kıymış olurlar. Şimdi son zamanlarda eğer bu problem, eğer bu müşkül olmasaydı diyebiliriz ki son zamanlarda Yemenli mübarizler çok büyük nailiyetler kazanmışlar savaş alanında. Bunu bir görerek Saud rejimi aylardır ki Yemen demek halkının temsilcileriyle burada bir haşiye çıkalım. Ben kesinlikle Abdurrabbu Mansur'un oyuncak hükümetine demek Yemen hükümeti denilmesinin aleyhdarıyım. Artık çoktan beridir ki bu Abdurrabbu Mansur ne Yemen halkını temsil etmiyor, ne Yemen arazisine hükümetlik etmiyor. Onun etrafındaki o emperyalist uşağı olan oyuncak bakanlar, bunlar hepsi sadece tiyatroda olan bir butaforya kimi. Yani tiyatroda görürsünüz yalancı tüfekler olur, yalancı meyveler olur, yalancı neler neler oluyor. Tiyatroda kullanması için tiyatronun sahnesinde. Aynen bu butafor, bu bilmiyorum ben belki tam dinleyicilerimize tanış değildir bu söz. Ama onu diyelim ki bu marionet, oyuncak hükümet hiçbir Yemen halkının ne dininden, mezhebinden, siyasi bakışından, sosyal durumundan asılı olmayarak hiçbir kademenin menafeini temsil etmiyor.
Sayın Teymur Kuliyev'e teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Vatasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parstoday.com üzerinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer santral inşa etmek ülkenin bir gereğidir dedi. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü, Batılıların daha fazla puan kazanmak için nükleer müzakereleri sabote etmeye ve yıpratmaya çalıştıklarını söyledi. İran Gaz Mühendisliği ve Geliştirme Şirketi CEO'su, Uluslararası Adalet Divanı'nın İran lehine 39 milyon euroluk kararı açıkladı. Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı, Katarlı ve İranlı yolcuların her iki ülkeye ulaşımının önündeki engellerin kaldırılacağını söyledi. Ali Kiyanarşi'nin kısa filmi Triplex Amerikan Film Festivali'ne seçildi ve yarı final listesine girdi. Ramazan Şerif, terör rejimi İsrail direniş karşısında her geçen gün daha da yıpranıyor açıklamasında bulundu. Uluslararası Kudüs Günü Karikatür Festivali'nin üçüncüsü, normalleşme ihaneti ve rezillik gününün rezaleti temalı. Son 24 saatte Filistinli şehit sayısı 3'e yükseldi. Suriye Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Irak-İsrail saldırılarıyla ilgili bir protesto mesajı gönderdi. İstanbul'da halk toplu taşıma ücretlerinin artmasını protesto etmek için dün miting düzenlediler. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah bugün bir konuşma yapacak. Haber kaynakları pazar gecesi Irak'ta iki Amerikan destek konvoyunun hedef alındığını bildirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayınında tekrar beraber olabilmek umuduyla, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer...